Ayrım 10.
Bu İnönü'nün kazandığı ikinci round sayılırsa şimdi üçüncü round sürüyordu. Bayar sabırlı ve dikkatli politikalarıyla o roundu kazanmaya çalışıyordu. İki yıl sonra kazanacaktı da. Mareşal Fevzi Çakmak'ın işin içine girmesi Bayar'ın işini güçleştirmişti. Çakmak'ın İnönü'ye karşı tavrı gerektiğinde esnek davranabilen Bayar'ınkinden çok daha katıydı. Genelkurmay Başkanlığından İnönü'nün kararıyla emekliye ayrılışını içine sindirememişti. O vakitten beri İnönü ile yüz yüze görüşmemişti. Çakmak Bayar'dan da İnönü'ye karşı daha sert politikalar izlemesini beklemişti. Ondan da umduğunu bulamamıştı. Ayrıca Bayar, Mareşal'i DP listesine bağımsız olarak girmeye ikna edip adından faydalanmış ama milletvekili seçilmesinden sonra ona fazla bir siyasi ilgi göstermemişti. Hatta parti çevresinde ona gösterilen ilgiden pek hoşlanmadığı izlenimini vermişti. Mareşal bu açılardan Bayar'a da kızgındı. Millet Partisi oluşumunun liderliğini kabul etmesinde bu kızgınlığın rolü büyüktü. Millet Partisi'nin Bayar'ı düşündüren özelliği ise Mareşal'in kendisine kızgın olması değildi. Mareşal'in ve arkadaşlarının istediği sert politikaların artık yeni bir parti bünyesi içinde uygulanacak olmasıydı. O sertlik uygulamaları DP içindeki sertlik yanları üzerinde bir rekabet etkisi yapacaktı. Onlar da partilerinin yönetiminden daha sert politikalar isteyecekti. Bu Bayar'ın tek partiden çok partiye geçişte 3 yıldır Sırat Köprüsü'nden geçer gibi sürdürdüğü ihtiyatlı politikanın bozulmasına yol açabilirdi. Demokratikleşme sürecine Recep Peker dönemindeki gibi tehlikeler getirebilirdi. En azından o sürecin uzamasına neden olabilirdi. Mareşal Çakmak'ın liderliğindeki Hikmet Bayır'ın genel başkanlığındaki partinin kadrosu beklenildiği gibi oldu. Kurucu üyeler arasında meclis dışından DP'nin İstanbul eski il başkanı Kenan Öner, eski parti müfettişi Osman Bölükbaşı da yer aldı. Genel sekreterliğe Mustafa Kentli getirildi. DP'den ayrılan milletvekillerinden Osman Nuri Köni genel başkan vekili, General Sadık Aldoğan ile Enis Akaygen de genel yönetim kurulu üyesi oldular. DP'den ayrılıp Müstakil Demokratlar grubunda toplanan milletvekilleri de bir süre sonra Millet Partisi'ne geçti. Partinin meclisteki kadrosu daha güçlendi. Fakat ülke çapındaki örgütlenmesi aynı hızla gelişemedi. Millet Partisi 1948'deki kuruluşundan 1950 seçimine kadar sert muhalefetini sürdürecek, seçimde başarı gösteremeyecekti. 1953'te mahkeme kararıyla kapatılacaktı, sonra yeniden açılacaktı. Zaman içinde bölünmelere uğrayacaktı ama siyasi hayatımızdaki yeri büyük önem taşıyacaktı. İki sürekli eğilimin, İslamcı siyasetin ve Türkeş milliyetçiliğinin ilk gelişmeleri bu partinin ve uzantılarının zemininde başlayacaktı. Necmettin Erbakan'ın Milli Selamet Partisi'nden bugünkü AKP'ye kadar uzanan din ağırlıklı siyaset çizgisi Millet Partisi'nin etkilemeye çalıştığı seçmen kitlelerine hitap edecekti. Alparslan Türkeş'te lideri olduğu Milliyetçi Hareket Partisi'ni Millet Partisi'nin uzantısı olan partinin içine girerek kuracaktı. Kısaltılmış adıyla CKMP'nin açılımıyla Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin. Bu açıdan o zamandan Mareşal'in partisi diye anılan Millet Partisi her iki partinin de ana kaynağı sayılabilir. Tabii 1948 yılının o yaz mevsiminde daha sonraki gelişmeleri kimse tahmin edemezdi. Mareşal'in partisi Bayar'ın partisine ciddi bir rakip gibi görünüyordu. Bizim bol siyasetli ve bol siyasetçili mahallemizdeki siyasi tartışmalarda bile Mareşal'in partisini seçim yarışının favorisi olarak görenlere rastlanabiliyordu. İkinci Saka Hükümeti. Siyaset hayatının muhalefet kanadında bu gelişme olurken iktidar kanadı da bir hükümet değişikliği yaşadı. Başbakan Hasan Saka istifa etti. Fakat yeni hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı İnönü tarafından gene ona verildi. Zaten Saka da istifasını verirken kabinenin yenileşmeye ihtiyacı olduğunu belirtmişti. İsmet Paşa da o ihtiyacı gidermesini gene Hasan Saka'dan istedi. Büyük ihtimalle bu danışıklı bir istifaydı. Kabinede değişikliği asıl isteyenin İnönü olması akla daha yakındı. Nitekim Hasan Saka'nın kurduğu ikinci hükümete girenlerin en ünlü adı Nihat Erim'di. 35'lerin en öndeki ismi ve İnönü'nün prensi sayılan Nihat Erim. Saka onu Bayındırlık Bakanlığı'na getirmişti. Bu küçük bir sorun çıkarmıştı. Bayındırlık Bakanlığı kabinenin en önemli bakanlıklarından biriydi. Yatırım imkanları genişti. Orada bakanlık yapanların kendilerini göstermesi daha kolaydı. O vakte kadarki Bayındırlık Bakanı Kasım Gülek'ti. O da yeni kabinede kalıyordu. Sadece yeri değişiyordu. Ulaştırma Bakanlığı'na geçiyordu. Fakat Gülek bu değişiklikten memnun olmamıştı. O da 35'lerdendi ama malum elimle arası şeker renkti. Memnuniyetsizliğini Sakay'a iletmekle kalmadı, dolaylı yoldan basına da yansıttı. Sorun Hasan Sakan'ı ve Başbakan Yardımcılığı görevini sürdüren Faik Ahmet Barutçu'nun idareciliği sayesinde büyümedi. Daha doğrusu ertelenmiş oldu. İleride yeni boyutlar kazanarak yıllar boyunca devam edecek olan Gülek-Erim anlaşmazlığının kilometre taşlarından biri olarak kaldı. Nihat Erim Bayındırlık Bakanlığı'na gelir gelmez sempati toplamaya başladı. Verdiği bir talimat kamuoyunda olumlu yankılar yaptı. Erim bakanlığın ilgili dairelerine, bakanlığın ihalelerine benim akrabalarımdan kimseyi sokmayacaksınız emrini vermişti. Erim'in bu yüzden Kocaeli'deki müteahhit akrabalarıyla arasının bozulduğu söylenir. Ama bu jesti genel olarak büyük takdir uyandırdı. Saka kabinesinden ayrılan daha ileri yaştaki ve daha kıdemli bakanlardan bazılarının Abdülhalik Renda, Behçet Uz gibi yerlerine gene 35'lerden başka gençler geldi. Kemali Beyazıt, Sağlık Bakanı, Şevket Adalan, Maliye, Cemil Sait Barlas, Ticaret, Cavit Oral, Tarım gibi. Daha önce belirtmiştik. Çoğu konuda birbiriyle anlaşamayacak kişilerdi. Mesela Cavit Oral büyük toprak sahibi bir politikacıydı, özel teşebbüsçüydü. Cemil Sait Barlas ise daha halk adamı bir politikacıydı, devletçiydi. Sonradan parti içi sosyal demokrasinin ilk öncülerinden olacaktı. İkisi birbirlerine karşıt görüşler ileri sürüyorlardı. Ama o sıradaki güncel konu demokratikleşmeydi. Hepsi 35'ler grubunun hedefi haline gelen o sloganın etrafında bir arada duruyorlardı. İkinci Saka hükümetinin dış politikasını yürütme görevi birincisindeki gibi Necmettin Sadak'ın üzerindeydi. Mesleği gazetecilik olan Sadak o görevin üstesinden gelebilecek yeteneğe ve birikime sahipti. Lyon Üniversitesi'nde okumuştu. Gerçi bitirdiği fakülte edebiyat fakültesiydi ama siyasal bilimlerle de meşgul olmuştu. Üniversitede hocalık yapmış, 1927'de milletvekili olduktan sonra da Montreux Konferansı dahi birçok uluslararası toplantıya delege olarak katılmıştı. Sadak görevinde gayet iyiydi. Zarif eşi İlhan Sadak'la birlikte gittiği uluslararası toplantılarda da olumlu etkiler yapıyordu. Ama dünya dış politikasının da Türk dış politikasının da sorunları arttıkça artıyordu. O alandaki endişe verici bir gelişme 2. Saka hükümetinin kuruluşunun hemen sonrasına rastladı. Berlin ablukasından NATO'ya. Almanya'nın Amerikan, İngiliz, Fransız işgali altındaki bölgesi yeni bir devlet olma yolundaki adımlarını hızlandırmıştı. Doğu Almanya'daki işgal gücü olan Rusya da buna karşı tepkilerini sertleştiriyordu. Batılı işgalciler bölgelerini birleştirmişler, orada kendi kontrolleri altında Almanlardan oluşan bir yönetim kurmuşlardı. Bundan daha da önemli olarak 1948 yılının 19 Haziran'ında o zamana kadar tam bir gizlilik içinde hazırladıkları bir reformu gerçekleştirdiler. Para reformunu. Reichsmark, yani İmparatorluk Markı adını taşıyan ve değerini büyük ölçüde kaybetmiş olan eski Alman parasının yerine Deutsche Mark'ı getirdiler. İster Reichsmark zengin olsun, ister hiç parası olmasın, her batılı Alman'a sermaye verir gibi 40'ar Deutsche Mark verdiler. O vakte kadar karneye bağlı olan birçok mal ve maddenin satışını serbest bıraktılar. Ekonomik hayatı aşamalı olarak piyasa ekonomisine uydurmaya başladılar. Bu Batı Almanya'ya birdenbire büyük bir ekonomik canlanma getirdi. Aynı reform sadece Almanya'nın değil Berlin şehrinin de Batılıların işgali altındaki kesiminde uygulanmaya başladı. Berlin'in Batı kesimi malum Sovyet işgal bölgesinin içinde bir ada gibi kalıyordu. Ama artık siyasal yapısı gibi ekonomik yapısı da Batı'daki gibi olmuştu. Bu gelişmeye Rusların verdiği karşılık sert oldu. Doğu Berlin'deki Sovyet işgal bölgesi komutanı, Batı'dan Batı Berlin'e giden tüm karayollarını ve demir yollarını kapattı. Tarihe geçen deyimiyle Berlin ablukasını başlattı. Berlin şehrinin Batı kesimine Batı ülkelerinden ulaşmanın tek yolu artık hava yoluydu. Ancak o yolda Batılılarla Sovyetler arasındaki eski anlaşmaya göre ancak 3 hava koridorundan geçmek koşuluyla kullanılabilirdi. Berlin'in 2 milyon nüfuslu batı kesiminin gıda da dahil her türlü ihtiyacı o vakte kadar karayolu ve demiryolu taşımacılığıyla sağlanıyordu. O ihtiyacın hava yoluyla karşılanması imkansız görünüyordu. Buna ne hava koridorlarının kapasitesi müsaitti ne de şehrin batı kesimindeki havaalanlarının. Ruslar da o ablukayı koyarken herhalde bu hesabı yapmışlardı. Şehri çaresizliğin içine hapsedip Batılıları ödün vermeye zorlayabileceklerini düşünüyorlardı. Bu ablukayla başlayan süreç aylarca sürdü ve tüm dünyanın heyecanla izlediği bir gerilim filmi haline geldi. Batı Berlin'deki işgal kuvvetleriyle Berlin halkı batıdan sağlanan yardımlarla imkansız görünen şeyi mümkünleştirdiler. Şehirdeki havaalanlarını hızla genişlettiler. Onlara en kısa zamanda iniş ve kalkış yapılabilecek teknik donanım sağladılar. Batı Avrupa'daki havaalanlarında da Berlin'e aralıksız olarak yük taşıyacak 400 uçaklı bir filo oluşturuldu. Şehre her ihtiyacını yeterince karşılamak üzere planlanan bir hava köprüsü düzeni içinde günde yüzlerce iniş kalkış yapılmaya başladı. Öyle ki o zamanlar Avrupa'daki kış aylarındaki en önemli ısınma kaynağı olan kömür bile uçakla taşınıyordu. Ablukanın başlangıcından yıl sonuna kadarki süre içinde şehre 3 hava koridorundan yapılan iniş kalkışların sayısı 100 bini aşmıştı. Ruslar hesaplarının yanlış çıktığını görmüşlerdi. Ablukayı daha yıllarca da sürdürseler bundan bir sonuç alamayacaklardı. Bu inatlaşmada ne Batılıların pes etmeye niyeti vardı ne de Berlinlilerin. Ambargo 5 ay daha sürdü. 11. ayını tamamlarken Amerika ile Rusya'nın karşılıklı ödünler vererek yaptığı bir anlaşmayla kaldırıldı. Herkes üye biz değil. Ancak o zamana kadar Doğu ile Batı arasındaki çekişmeyi daha da sertleştiren ve kurumlaştıran iki gelişme olmuştu. Birincisi Batı Almanya'da bağımsız bir devlet kurmanın hazırlıklarının tamamlanmasıydı. Artık geri dönüş yoktu. Batı Almanya'nın bir anayasası hazırlanıyordu. Ona göre seçimler yapılacak, Batı'da yaşayan Almanlar kendi hükümetlerini kuracaktı. İkincisi Batılı ülkeler arasında Doğu'ya karşı bir askeri pakt kurulması için yapılan çalışmaların tamamlanmasıydı. Bunun sonucu olarak 1949'un Nisan ayında 10'u Avrupalı, ikisi Amerikalı 12 ülke NATO'yu kurdu. Bu Türkiye'nin yakından izlediği ama endişeyle izlediği bir gelişmeydi. 12 üye arasında Yunanistan gibi Türkiye'de yoktu. NATO adının açılımı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ydü. North Atlantic Treaty Organization. Adı gibi Atlantik Okyanusu'nun kuzey kısmının iki yanındaki ülkeleri içine alıyordu. İlk üyeleri şunlardı. ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Norveç, Danimarka, İzlanda, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Portekiz. Bu 12 ülkenin toprakları topluca Kuzey Atlantik bölgesi sayılıyordu. NATO anlaşmasına göre bu bölgede üye ülkelerden biri bir dış saldırıya uğrarsa öteki ülkeler onun saldırgana karşı hep birlikte savunacaklardı. Tabii adı belirtilmiyordu ama NATO ülkelerine karşı saldırganlık yapmaya kimlerin aday olduğu belliydi. Sovyetler Birliği veya onunla birlikte olan ülkeler. İttifak örgütü buna göre kurulmuştu. Avrupa'nın batısındaki ülkeleri Sovyet tehlikesinden korumak veya o tehlikeyi caydırmak için ortak komuta altında birlikler oluşturulmuştu. Bunlar uzun menzilli ağır silahlarla birlikte Avrupa'nın belirli yerlerinde konuşlandırılmıştı. Amaç şuydu, diyelim ki Ruslar veya müttefikleri Avrupa'da birdenbire bir saldırıya geçtiler. Daha ilk adımlarını attıkları andan itibaren 12 ülkenin ortak birliklerinin otomatik olarak başlatacağı karşı saldırıyla karşılaşacaklardı. Peki Türkiye öyle bir Rus saldırısına uğrarsa? NATO üyesi olmayan Türkiye'yi saldırıdan otomatik olarak koruma konusunda kimsenin üstlendiği bir yükümlülük yoktu. Gerçi ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler ve ikili anlaşmalar Türkiye'ye yönelik bir saldırı karşısında ABD'nin harekete geçmesini gerektirirdi. Ama bunun ne zaman, nerede, nasıl gerçekleşeceği belirsizdi. Amerika'nın Türkiye'yi koruma hareketi Türkiye'nin yarısı veya tamamı işgal edildikten sonra da başlayabilirdi. Türkiye NATO'ya bu nedenle girmek istiyordu ama onu NATO'ya almaya razı olan yoktu. Türkiye'nin o konuda yaptığı zemin yoklamaları olumsuz sonuçlar veriyordu. Türk diplomatlarına coğrafi durumunuz müsait değil, siz Kuzey Atlantik bölgesine çok uzaksınız deniliyordu. Teselli sözleri olarak da merak etmeyin biz sizi başka türlü koruruz, ileride Akdeniz bölgesine bir pakt kuracağız, ona girersiniz gibi laflar ediliyordu. Türkiye, ABD'nin bu tavrını değiştirmek için uğraştı. Dışişleri Bakanı Sadak o yolda diplomatik girişimler yaptı, demeçler verdi. Amerika'daki Büyükelçiliğimiz, Amerikan Kongresi üyelerini etkilemek amacıyla kulis faaliyeti yürüttü. Ama bunlardan bir sonuç çıkmadı. Teselli mükafatı. Türkiye'ye NATO yerine Avrupa Konseyi üyeliğine çağrı geldi, teselli mükafatı gibi. Avrupa Konseyi gerçi ülkelerin güvenlik ihtiyacını karşılayacak bir kuruluş değildi. Avrupa ülkelerinin ortak mirası olan ilkeleri ve idealleri korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan bir örgüttü. Aynı zamanda Avrupa ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişmesi için daha sıkı bir işbirliği içine girmesini öngörüyordu. Ama Türkiye için o konseyin üyesi olmak da önemliydi. Çünkü bununla Avrupa ülkesi olduğu bir kere daha tescil edilmiş oluyordu. Birincisi Marshall Planı'nın uygulanması için kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne, OEEC'ye üye oluşuydu. İkincisi de işte bu Avrupa Konseyi'ne çağrılışıydı. O sırada bugünkü Avrupa Birliği'nin çekirdeğini oluşturan altıların Avrupa Ortak Pazarı daha kurulmamıştı. Avrupa ülkeleri denilince akla Avrupa Konseyi üyeleri geliyordu. Konseyin kurucu üyeleri şunlardı: İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İrlanda, İsveç. Hepsi aynı zamanda OEEC üyesiydi. Hepsi İrlanda ve İsveç hariç aynı zamanda NATO üyesiydi. Doğu Avrupa'nın değil, Batı Avrupa'nın ülkeleri olarak Avrupa'nın ortak mirası olan ilkeleri ve idealleri korumak ve geliştirmek için bir araya gelmişlerdi. Türkiye'de işte o ortak mirasın sahiplerinden biri sayılarak konseye kuruluşundan hemen sonra çağrılan 3 üyeden biriydi. Ötekiler Yunanistan ve İzlanda'ydı. Türkiye çağrıyı hemen kabul etti. Aradan geçen zaman içinde de Avrupa Konseyi'ni en fazla ciddiye alan ülkelerden biri oldu. Hatta Avrupa Konseyi üyesi olduğunu pasaportlarının üstüne özel olarak yazdı. Bununla Avrupa ülkesi olduğunu tüm dünyaya karşı vurgulamak istiyordu. Zaten bundan da kimse şüphe etmiyordu. Ondan şüphe edenler Türkiye'nin 2000'li yıllarda Avrupa Birliği'ne aday olması gündeme girince ortaya çıkacaktı. 1949'da ortak mirası koruyup geliştirmeye çağırdıkları Türkiye'nin Avrupa ülkesi sayılmaması için uğraşan Avrupalılara rastlanacaktı. 7. Hürriyetin çıkışı. Ankara'da Ulus, İstanbul'da Cumhuriyet okunurken, Babali'de farklı bir gazete. Nerede bunun delili? Vakitsiz öten horoz. Sedat resimli gazete yerine gazeteli resim çıkarmış. İsrail'in kuruluşu, Türkiye'den kitlesel göç. Biz Ankaralıların gazete okuma koşulları malum. Zamanın büyük gazeteleri İstanbul'da çıkıyor. O dönemin ulaştırma güçlükleri altında Ankara'ya getirilip dağıtılmaları ertesi günü buluyor. Biz taze gazete okumak için Ankara'da hazırlanıp basılan birkaç Ankara gazetesinden Ulus'u alıyoruz. Daha doğrusu evlere gazete getiren bayi, dağıtıcı çocuklar var. Gazeteyi aylık abone olur gibi onlara ısmarlıyoruz. Onlar da onu sabah karanlığında gelip kapının alt aralığından içeri atıyorlar. Uyanınca kapıya gidip alıyoruz. Burada bir parantez açayım. Büyük şehirlerde gazetelerin evlere bayiler eliyle erkenden getirilmesi usulü sonradan kalktı. Eve gazete getirtmek zahmetli bir iş haline geldi. Bunun için büfeye veya bakkala ya bizzat gideceksiniz ya da eğer varsa kapıcınızı veya evden birini göndereceksiniz. Bu bence gazete dağıtımı sisteminde büyük bir gerilemedir. Gerçi son dönemlerde gazetelerin basım evlerinden semt bayilerine ulaştırılmasının hızlandırılması açısından önemli gelişmeler sağlanmıştır. Fakat okurun gazetesini erken saatte evinde görebilmesi çok güçleşmiştir. Bu ihtiyaç Amerika'da bisikletli çocuklar, Avrupa'nın bazı ülkelerinde posta idareleri tarafından karşılanıyor. Veya soruna her yerin özelliğine uygun başka çözümler bulunuyor. Türkiye'de buna bir çare bulunmasının ihmal edilmesi, gazete tirajlarındaki düşüklüğün en önemli nedenlerinden birisidir. Ulus o zaman iktidardaki CHP'nin sahibi olduğu gazete. Ankara'da artık muhalefet gazeteleri de vardı. Artık diyorum çünkü çok partili hayata geçilmeden önce Ankara'da Ulus'tan başka gazete yoktu. Muhalefet gazeteleri 1946'dan sonra ortaya çıktı. Biri geçen bölümlerde sözünü ettim. Kudret gazetesiydi. Başlangıçta Demokrat Parti'nin sözcüsüydü. Millet Partisi kurulunca o partiyi savunmaya başladı. Demokrat Parti'nin sözcülüğünü de daha sonra kurulan Zafer gazetesi üstlendi. Tabii bu durumdan Ankara'daki gazete okurları pek memnun değildi. Ankara'da çıkan gazetelerin hepsi birer partinin sözcüsü olunca olayları günü gününe izleyip objektif bir değerlendirme yapmak için ya onların hepsini birden karşılaştırarak okuyacaktınız ya da tarafsız bildiğiniz bir İstanbul gazetesine de abone olacaktınız. Ertesi gün onu da okuyacaktınız. Bir gün önce okuduklarınızı ona da bakarak yeniden değerlendirecektiniz. Siyasete meraklı olan birçok Ankaralı partiler arası tartışmalar hızlandıkça bir de İstanbul gazetesi almaya başlamıştı. Biz de bir süredir öyle yapıyorduk. Sabahları eve gazete getiren çocuk Ulus gazetesinin yanında bir gün öncesinin Cumhuriyet gazetesini de getiriyordu. Ulus Ankara gazeteleri içinde teknik ve içerik olarak en güçlüsüydü. Ötekiler gibi o da bir parti gazetesiydi. Siyasi haber ve yorumlarında o özelliğini kaybetmezdi. Ama sadece CHP'nin yandaşları değil, CHP'ye muhalif olanların çoğu da Ankara gazetesi olarak onu tercih ederdi. Bu doğaldı. Gazete uzun yıllar boyunca Ankara'nın tek gazetesi olarak altyapısını oluşturmuş, zengin bir gazeteci ve yazar kadrosu edinmişti. Siyasi olmayan olayları en iyi izleyip haberleştiren ve yorumlayan da oydu. Ayrıca Ankara'daki sinemaların, tiyatroların programlarını, nöbetçi eczanelerin listesini ve her alandaki küçük ilanları en geniş şekilde veren de oydu. İstanbul Gazeteleri. İstanbul'dan ertesi sabah gelen Cumhuriyet'te İstanbul gazetelerinin en büyüğü sayılırdı. Aynı zamanda siyasi haber ve yorumların da en objektifi. İktidarın haberleri gibi muhalefetin haberlerine de dengeli bir şekilde yer verirdi. Kurucusu Yunus Nadi'nin ölümünden sonra baş yazarlığını ve yöneticiliğini oğlu Nadir Nadi yapıyordu. İstanbul basınında muhalefet yanlısı gazetelerden en ünlüsü bir dönem bir çocukla anlatmıştım, Ahmet Emin Yalman'ın sahibi ve baş yazarı olduğu Vatan'dı. Yalman Demokrat Parti yöneticileriyle yakın ilişki içindeydi. Onları sadece kendi baş yazılarıyla değil, gazetesinin haber politikasıyla da hararetli bir şekilde destekliyordu. Demokrat Parti'yi tutan başka gazete başyazarları da vardı. Biri 1946'da DP listesinden bağımsız milletvekili seçilen Cihat Baban'dı. Tasvir'in başyazarıydı. Aynı zamanda Son Saat adında bir gazeteyi kardeşi Selim Baban'la birlikte çıkarıyordu. Son Posta'nın sahibi Selim Ragıp Emeç ile Her Gün'ün sahibi Mehmet Faruk Gürtuncu da aynı eğilimdeydiler. Onlar da DP listesinden 1950'de milletvekili seçileceklerdi. Tabii iktidar tutan gazeteler de vardı. Hakkı Tarık Us ve Asım Us kardeşlerin ikisi de CHP milletvekilliği yapmışlardı. Vakiti gibi. Ethem İzzet Benice'nin Son Telgrafı gibi. Ama bunların tirajları sınırlıydı. O zamanki Akşam gazetesinin sahipleri de CHP'liydiler. Gazetenin yöneticiliğini de yapan Kazım Şinasi Dersan, CHP'nin şehir meclisi üyesiydi. Başyazar Necmettin Sadak ise milletvekili olmasının yanında hükümetin o sıradaki dışişleri bakanıydı. Ama ikisi de gazetenin parti gazetesine benzememesini, haber ve yorumlarında objektif kalmasını istiyorlardı. Necmettin Sadak bu yüzden başyazılarını kesmişti. Gazete bir akşam gazetesi olarak yayımlanır ama piyasaya öğleleri çıkardı. Bir de Yeni Sabah gazetesi vardı. Sahibi ve başyazarı Cemalettin Saracoğlu'ydu. Ama Saracoğlu bunu iş adamı Safa Kılıçoğlu'na satmak üzereydi. İşte bu gazeteler tablosunun içine 1948 yılında yepyeni bir gazete girdi. Hürriyet gazetesi. Kurucusu Sedat Simavi'ydi. İlk sayısı 1 Mayıs günü çıktı. Bu ötekilerin hepsinden daha farklı bir gazeteydi. Niçin farklıydı ileride göreceğiz. Önce yayın hayatına başlayıncaya kadarki hikayesini anlatalım.